Ayrım 2.
Saatime bakmanın yararı yok. Biri gelip de beni beklediyse çoktan gitmiştir. Hiç olmaması gereken bir şey olduktan sonra olmadan önceki ana dönmek umuduyla saatleri ve takvimleri geri çevirmek için deli gibi kafa patlatmanın anlamı yok. Bu istasyonda benim gibi bir trenden inip ötekine binmekten başka işi olmayan birisiyle buluşacaktıysam ve birimizden birimiz ötekine bir şey verecektiyse, örneğin benim ona şu tekerlekli bavulu ulaştırmam gerekiyorduysa, bavul elimde kaldı, ellerimi yakıyor. Şimdi yapılacak tek iş o kupan bağlantıyı yeniden kurmaya çalışmak. Şu ana kadar istasyon kahvehanesinin içinden iki kez geçip ön kapıdan dışarıya, görünmeyen kent alanına baktım. Her defasında da gecenin kara duvarı, iki karanlık arasında, ray demeti ile sisli kent arasında kalmış bu aydınlık arafata beni gerisin geri püskürttü. Çıkıp nereye gidecektim? Dışarıdaki kentin henüz bir adı yok. Romanın dışında mı kalacak, yoksa bütün olaylar onun mürekkepsi karanlığında mı geçecek, bilmiyoruz. Tek bildiğim şey, birinci bölümün şu istasyondan ve şu kahvehaneden kurtulmasının uzun sürmesi. Buradan ayrılmam pek akıllıca olmaz. Hala beni aramaya gelebilirler. Şu can sıkıcı bavulla birlikte görülmem de doğru değil. Bu yüzden kulübedeki telefona jeton atıp duruyorum. Her defasında da makine onları suratıma geri fırlatıyor. Sanki şehirler arası arıyormuşum gibi bir yön jeton. Kim bilir nerelerdeler. Bana talimat. Hadi lafı gevelemeyip söyleyeyim. Emir vermesi gereken kişiler. Şurası açık ki ben başkası için çalışıyorum. Kişisel nedenlerle yolculuk eden ya da kendi adına iş yapan bir adama benzemiyorum. Tam tersine benden isteneni yaptığımı, bu karmaşık oyunda bir piyon olduğumu söyleyebilirsiniz. Dev dişlilerin arasında küçük bir dişli, öylesine küçük ki görünmüyor. Aslında hiçbir iz bırakmadan buradan geçip gitmem kararlaştırılmıştı. Oysa burada kaldığım her dakika daha çok iz bırakıyorum. Hiç konuşmasam da iz bırakıyorum, konuşsam da. Konuşmazsam ağzımı açmadığım için, konuşursam söylediğim her söz kalacağı, tırnak işareti ya da işaretsiz daha sonra birden ortaya döküleceği için. Belki de bu yüzden yazar hiç kimsenin gözüne batmadan içinden geçip kayıplara karışabilmem için kalın, ışık geçirmez bir kurşun katmanı gibi diyalogsuz, uzun paragraflarda varsayım üzerine varsayım yığıyor. Dikkat çekecek biri değilim, atsız bir varlığım. Benim arkamdaki fon benden daha da atsız. Sen okur, trenden inenlerin içinden ister istemez beni seçip kahvehane ile telefon kulübesi arasında mekik dokurken izlemeyi sürdürdüysen, bunun tek nedeni bana ben denmesi. Benimle ilgili bildiğin tek şey de bu, ama şu ben denen yabancıya kendinden bir şeyler yatırman için bu bile tek başına yeterli. Tıpkı yazarın yaptığı gibi, yazar kendinden söz etmeye niyetli olmadığı için roman kişisine sanki onu gizlemek istercesine ben demeye karar verdi. Ona ad vermek, onu betimlemek zorunda kalmamak için. Çünkü ona bir ad, bir sıfat verseydi şu yapyalın zamirin yaptığından daha fazla betimlemiş olacaktı. Ama gene de yazar salt ona ben dediği için bu benin içine kendisini duyumsadığı ya da duyumsadığını sandığı şeyleri biraz koymak istiyor. Onun benimle özdeşleşmesi çok kolay. Şu an görünüşteki davranışlarım aktarma edeceği treni kaçırmış bir yolcunun davranışları. Herkesin başına gelebilecek bir durum yani. Ama bir romanın başında rastlanan bir durum her zaman seni daha önce olmuş ya da daha sonra olacak bir başka duruma gönderir. Ve benimle özdeşleşmeyi hem sen okur için hem o yazar için tehlikeli kılan da işte bu başka durumlardır. Bu romanın başı ne kadar gri, ne kadar olağan, belirsiz ve sıradansa, kurtulmaya çalıştığı bavulunun içinde ne olduğunu bilmediğin gibi gizli öyküsünden de habersiz olduğun ve şu roman kişisi denen ben olma görevini kendisine verdiğin ben parçasının tepesinde bir tehlikenin dolaştığı duygusu sende de yazarda da o kadar güçlenir. Bir önceki durumu saptamak için bavuldan kurtulmak ilk koşul olmalıydı. Daha sonra olan her şeyin başı olan durumu. İşte zaman ırmağını tersine yüzmek isterim dediğimde bunu demek istiyordum. Belli olayların sonuçlarını silip her şeyin başlangıcı olan bir durumu tahtına oturtmak için. Ama hayatımın her anı yeni olgular yumağını da kendisiyle birlikte getiriyor. Bu olguların her biri de kendi sonuçlarını. Bu yüzden yola çıktığım sıfır noktasına ne kadar dönmeye çalışırsam ondan o kadar uzaklaşıyorum. Yaptığım bütün eylemlerin amacının bir öncekilerin sonuçlarını silmek olmasına ve bu silme işinde bana çok yakın bir kurtuluş umudunun kapısını açacak kadar dikkate değer sonuçlar almayı başaramamama karşın, gene de daha önceki olayları silmek için adım atarken attığım her adımın yağmur gibi yeni olayları başlattığını, bunun sonucunda durumun eskisinden de kötü olduğunu, bu kez de onları silmeye çalışmak zorunda kalacağımı unutmamalıyım. Bu yüzden atacağım her adımı çok iyi hesaplamalı, silme işini en üst, yeni sorunları en düşük düzeyde tutmalıyım. Ben trenden iner inmez tanımadığım bir adam beni karşılayacaktı. Her şey böyle ters gitmemiş olsaydı. Tekerlekli bavulu olan bir adam, tıpkı benimki gibi, boş. İki bavul, bir tren ile ötekinin arasında sanki sahanlıktaki yolcuların telaşı yüzünden kazayla çarpışacaktı. Bir rastlantı sonucu olabilecek bir olay ama o adamın bana söylemesi gereken bir parola, cebimden ucu görünen gazetenin başlığı üzerine at yarışlarının sonuçlarıyla ilgili bir söz olacaktı. Aa, ele alalı Zenon kazanmış. O arada metal saplarıyla bir manevra yapıp düğümlenmiş bavullarımızı düzeltecek, belki atlarla havayla ilgili bir şeyler konuşacaktık. Her ikimiz de kendi bavulunu iterek farklı trenlere doğru ayrı yönlerde yolumuza devam edecektik. Hiç kimse hiçbir şey fark etmeyecekti ama o adamın bavulu bende kalacak, o da benimkini alıp götürecekti. Kusursuz bir tasarı, öylesine kusursuz ki küçücük bir karışıklık onu bozmaya yetti. Şimdi burada böyle ne yapacağını bilmez bir durumda kaldım. Yarın sabahtan önce artık hiçbir trenin gelip gitmeyeceği bir istasyonda son yolcu. Şu küçük taşra kentinin kabuğunun içine kıvrılıp yattığı bir saat. İstasyon kahvehanesinde kalanların hepsi birbirlerini tanıyan buralı insanlar. İstasyonla ilişkileri olmayan ya çevrede açık başka bir yer olmadığı için ya istasyonlar taşra kentlerindeki çekiciliklerini hala yitirmedikleri, onlardan hala ufacık da olsa bir yenilik beklendiği için ya da belki yalnızca istasyonların çevredeki dünyayla tek ilişki noktası olduğu günlerin anısıyla karanlık kent alanını geçip ta buraya gelmiş insanlar. Artık taşra kenti diye bir şeyin kalmadığını, belki hiçbir zamanda olmamış olduğunu söylemek benim için iyi, hoş. Evet, her yer başka yerlerle anında iletişim kuruyor. Yalıtılmışlık duygusu ancak bir yer ile ötekisi arasında, yani hiçbir yerde olduğunuz zaman duyuluyor. Ben aslında burada kendimi ne buradaymış ne de bir başka yerdeymiş gibi duyumsuyorum. Yabancı olmadıklarını açıkça görüp durumlarını kıskandığım buralarca en azından aynı ölçüde yabancı olarak görüldüğümü ayrımsıyorum. Evet, kıskanıyorum. Sıradan küçük bir kentte sıradan bir akşam. Hayata dışarıdan bakıyor ve kim bilir ne zamandan bu yana olağan akşamlardan uzak kaldığımı anlıyor. Burası gibi binlerce kent, yüz binlerce ışıklı yer düşünüyorum. Şu saatte akşam karanlığının inmesini bekleyen, benim kafamdaki düşüncelerin hiçbiri kafalarında olmayan insanlar. Belki de kafalarında hiç de kıskanılmayacak başka düşünceler var ama şu an aralarından hangisiyle olursa olsun yerimi seve seve değiştirirdim. Örneğin neon ışığı vergisi konusunda belediye idaresine verilecek dilekçe için imza toplamak üzere dükkan dükkan dolaşan ve şu anda dilekçeyi barmene okumakta olan genç adamlardan biriyle. Roman şimdi burada bir taşra kentindeki gündelik yaşamı betimlemekten başka işlevi olmayan konuşma parçalarını aktarıyor. Peki sen Armida, sen imzalamadın mı daha? Yalnızca arkadan gördüğüm bir kadına soruyorlar. Kenarlarına kürk geçirilmiş uzun bir paltodan bir kemer sarkıyor. Yakası kalkık. Bir kadehin sapını tutan parmaklarından ip gibi bir duman yükselmekte. Dükkanımın kapısına bir neon ışığı koymak istediğimi kim söylüyor diye yanıtlıyor. Belediye sokak ışıklarında kısıntı yapmak istiyorsa sokakları benim paramla mı aydınlatacak? Nasıl olsa herkes Armida'nın deri mağazasının nerede olduğunu biliyor. Demir kepenkleri indirdim miydi sokak karanlıkta kalır. İşte o kadar. İyi ya işte, imzalaman için bundan iyi neden mi olur diyorlar kendisine. Onunla böyle senli benli konuşuyorlar. Hepsi birbirine sen diyor. Hafif şiveli bir konuşmaları var. Yıllardır birbirlerini her gün gören insanlar. Söyledikleri her şey daha önce söylenmiş bir şeyin devamı. Birbirlerine takılıyorlar. Hatta kabaca, hadi hadi sokağın karanlık olması işine gelir. Senin oraya kimin geldiğini kimse görmesin diye. Dükkanı kapattıktan sonra arkaya gelen ziyaretçiler kim acaba? Bu sözler üzerine anlaşılmaz bir homurtu yükseliyor. Homurtunun içinden duyulabilecek bir sözcük ya da cümle daha sonra gelecekleri belirleyecektir. Doğru okuyabilmek için bu homurtu etkisini olduğu kadar henüz senin kavrayacak durumda olmadığın, benim de öyle, gizli amaç etkisini bir kenara yazmalısın. Bu yüzden okurken hem dalgın hem son derece uyanık olman gerekiyor. Tıpkı dirseği barın tezgahına, yanağı yumruğuna dayalı, dalgın ama kulakları dikilmiş duran benim gibi. Roman artık sisli bulanıklığını bırakıp insanların görünüşleriyle ilgili biraz daha fazla ayrıntı vermeye başlıyorsa, sana iletmek istediği duygu, ilk kez karşılaşılan ama insana binlerce kez karşılaşılmış izlenimi veren yüzlerin uyandırdığı duygudur. Aynı insanların sokaklarda sık sık karşılaştıkları bir kentteyiz. Buradaki yüzler benim gibi daha önce buraya hiç gelmemesine karşın onların alışılmış yüzleri olduğunu anlayan birine bile sıçrayan bir alışkanlık yorgunluğu taşıyorlar. Çizgilerinin kalınlaşışını, sarkışını bardaki aynanın izlediği, görünümleri akşamdan akşama buruşan ya da şişen yüzler. Belki de bu kadın, belki de bu kentin en güzeliydi. Onu ilk kez gören ben bile ona çekici bir kadın denebileceğini düşünüyorum. Ama ona kahvehanedeki öteki müşterilerin gözüyle bakarsam onun üzerine bezginlik gibi bir şeyin çöktüğünü görüyorum. Belki de salt ötekilerin bezginliği, belki benim, belki de senin. Onu kızkenden beri tanıyorlar. Onunla ilgili bilinecek ne varsa biliyorlar. Aralarından birinin belki de onunla bir ilişkisi olmuş. Her şey artık geçmişte kalmış, unutulmuş. Bir başka deyişle, onun imgesinin üzerine binen ve onu bulanıklaştıran başka imgelerin tülüyle örtülü bir insan. Onunla karşılaştığında ilk kez karşılaşıyormuş gibi olmuyorsun. Bunu engelleyen şey lambaların altında duman gibi asılı duran başka insanlara ait anıların ağırlığı. Kahvehanedeki insanların en büyük eğlencesi galiba bahse girmek, gündelik yaşamın önemsiz şeyleri üzerine bahse tutuşmak. Örneğin biri, var mısın bahse, bu akşam buraya ilkin kim gelecek, Doktor Marne mi, Komiser Gorin mi diyor. Bir başkası, peki Doktor Marne buraya geldiği zaman eski karısıyla karşılaşmamak için ne yapacak, tit mi oynayacak yoksa spor tutu fişi mi dolduracak? Benim durumumda olan biri için hiçbir tahminde bulunulamaz. Önümüzdeki yarım saat içinde bana ne olabileceğini asla bilmiyorum. Ya şöyle ya da böyle diye üzerine bahse girilecek son derece sınırlı bir iki seçenekten oluşan bir hayat düşünemiyorum. Bilmem diyorum alçak sesle. Neyi bilmezsiniz diyor kadın. Öteki düşüncelerim gibi kendime saklamayıp biraz ötemde yanı başımda barda duran deri mağazasının sahibi olan ve kendisiyle sohbete girme isteği duyduğum kadına şimdi söyleyebileceğimi sandığım bir düşünce. Sizin burada hep böyle midir? Hayır, böyle değildir diye yanıtlıyor. Bana böyle yanıt vereceğini biliyordum. Hiçbir şey önceden belli olmaz diye vurguluyor. Ne burada ne de başka bir yerde. Elbette, her akşam bu saatte Doktor Marne muayenehanesini kapar. Komiser Gorin polis karakolundaki işinden çıkar. Her ikisi de buraya uğrarlar. Birinden biri daha önce gelir ama bu neyi gösterir? Ama gene de herkes doktorun eski karısı Bayan Marne ile karşılaşmaktan kaçınacağına inanıyor diyorum. Eski karısı Bayan Marne benim. Siz onların dediklerine bakmayın. Okur olarak senin dikkatin şimdi büsbütün bu kadına çevrildi. Zaten kaç sayfadır onun çevresinde dönüp duruyorsun. Ben, hayır ben değil yazar, bir kadın gölgesinin çevresinde dönüp duruyorum. Sen kaç sayfadır bu kadın gölgesinin yazılı bir sayfanın üzerinde kadın gölgeleri nasıl biçim alırsa öyle biçim almasını beklemektesin. Yazarı o kadına yönelten şey de işte sen okurun bu beklentisi. Ben de düşünecek başka şeylerim olmasına karşın. İşte kendimi bırakıyor, onunla konuşuyor, çekip gitmek, ortadan yok olmak için elimden geldiğince kısa kesmenin iyi olacağı bir konuşmaya giriyorum. Nasıl bir kadın olduğu konusunda elbette daha çok şey öğrenmek isterdin. Oysa yazılı sayfanın üzerinde ancak birkaç öge su yüzüne çıkıyor. Kadının yüzü duman ile saçları arasında gizli kalıyor. Ağzının acıyla bükülüşünün ötesinde acılı ve bükülmüş olmayan nelerin bulunduğunu öğrenmen gerekirdi. Neler anlatıyorlar diye soruyorum. Hiçbir şey bildiğim yok. Bir mağazanız olduğunu biliyorum. Ne onu tabelası yok ama nerede onu bile bilemiyorum. Bana anlatıyor. Bir deri mağazası, bavul ve yolculuk gereçleri satan bir mağaza. İstasyon alanında değil, bir yan sokağa bakıyor. Yük treni istasyonunun hemzemin geçitine yakın bir yerde. Ama neden ilgileniyorsunuz? Buraya daha erken gelseydim keşke. Karanlık sokakta yürürken sizin ışıklı mağazanızı görür, içeri girer ve size isterseniz kepenkleri indirmenize yardım edeyim derdim. Kepengi zaten indirdiğini ama mal sayımı için mağazaya dönmesi gerektiğini, orada geç saatlere kadar kalacağını söylüyor bana. Kahvehanedeki erkekler şakalaşıp birbirlerinin sırtına vuruyorlar. Bir bahis sonuçlandı. Doktor geliyor. Komiser bu gece gecikti. Neden acaba? Doktor içeri girip herkesi selamlıyor. Bakışları karısının üzerinde durmuyor ama hiç kuşku yok. Onunla bir adamın konuşmakta olduğunu fark ediyor. Salonun ta karşı ucuna kadar gidiyor. Sırtı bara dönük. Tit makinesine para atıyor. Kimsenin gözüne çarpmaması gereken ben şimdi dikkatinden kaçtığımı umamayacağım gözlerce inceleniyorum. Fotoğrafım çekiliyor. Kıskançlık ve acı duygusunun nesnesiyle ilgili hiçbir şeyi, hiç kimseyi unutmayan gözlerce. O biraz ağırca, ıslakça gözler, ikisinin arasındaki dramın hala bitmediğini anlamama yetiyor. Her akşam onu görmek, eski yaranın kabuğunu kaldırmak. Belki de bu akşam evine giderken ona kimin eşlik edeceğini görmek için bu kahvehaneye gelmeyi sürdürüyor. Kadın da her akşam bu kahvehaneye belki domuzuna, ona acı vermek için, belki de acı çekme alışkanlığı onda öteki alışkanlıklar gibi bir alışkanlık durumuna gelsin. Bu alışkanlık yıllardır kendi ağzına ve yaşamına sıvanan hiçliğin tadına benzer bir tat kazansın diye geliyor. Artık bu noktadan sonra onunla konuşmayı pekala sürdürebileceğimi düşünerek, dünyada en çok istediğim şey diyorum, saatleri geri çevirmek. O da bana yelkovan ile akrebi çevirmeniz yeter gibisinden rastgele bir yanıt veriyor. Hayır, zihnimi bir noktada toplayarak zamanı geri çevirmek diyorum. Ya da gerçekten böyle mi diyorum, yoksa böyle söylemek mi istiyorum, yoksa homurdandığım bölük pörçük cümleyi yazar mı böyle anlıyor, orası belli değil. Buraya geldiğim zaman ilk düşüncem şuydu, belki de zihnimi öylesine zorladım ki zamanı geriye çevirdim. İşte şimdi ilk yolculuğumun başladığı istasyondayım. İstasyon hep aynı istasyon, hiç değişmedi. Yaşamam olasılığı bulunan bütün hayatlar burada başlıyor. Kız arkadaşım olabilecekken olmamış kız da burada. Gözler aynı gözler, saçlar aynı saçlar. Benimle alay eder gibi çevresine bakıyor kadın. Ben ona parmağımla çenemi gösteriyorum. O sanki gülümseyecekmiş gibi ağzının iki ucunu yukarı kaldırıyor, sonra duruyor. Çünkü vazgeçti. Ya da belki onun bildiği tek gülüş biçimi bu. Bu bir iltifat mı bilmiyorum ama ben öyle sayacağım. Peki sonra? Sonrası buradayım işte. Şimdi şuradaki şu bavullu ben, benim. İlk kez söz ediyorum bavuldan, kafamdan hiç çıkmamasına karşın. Bunun üzerine o, bu gece dört köşe tekerlekli bavulların gecesi diyor. Hiç istifimi bozmadan sakin sakin duruyorum. Ne demek istiyorsunuz diye soruyorum. Bugün böyle bir tane sattım, tıpkı bunun gibi. Kim aldı? Bir yabancı, sizin gibi. İstasyona gidiyordu, buradan ayrılıyormuş. Yeni satın almış boş bir bavulla, tıpkı sizinki gibi. Bunun nesi tuhaf, siz bavul satmıyor musunuz? Mağazada bu modelden çok var, buralıların hiçbiri almıyor. Ya insanlar bunları beğenmiyor ya da bunlar kullanışsız. Belki de insanların bunlardan haberi yok. Ama bir işe yarıyorlardır herhalde. Benim işime yaramıyor. Söz gelimi, tam bu gecenin benim için güzel bir gece olabileceğini düşüneceğim sırada bu bavulu her gittiğim yere sürüklemek zorunda olduğumu anımsayınca başka bir şey düşünemez oluyorum. Peki o zaman onu neden bir yere bırakmıyorsunuz? Bavul mağazası falan gibi bir yere mi? Neden olmasın? Bavullar bir fazla bir eksik olmuş ne fark eder? Oturduğu tabureden kalkıp aynada paltosunun yakasını düzeltiyor, kemerini. Biraz sonra gelir kepengi tıklatırsam duyar mısınız? Deneyin. Hiç kimseye veda etmiyor. Dışarı alana çıktı bile. Doktor Marni tilt masasını bırakıp bara yaklaşıyor. Bana yakından bakmak istediği için, belki de ötekilerin neler söylediğini ya da salt bıyık altından bir gülüş duymak için. Ama herkes bahislerden söz ediyor. Onun üzerine girilen bahislerden. Kendisinin dinliyor olmasına hiç aldırdıkları yok. Doktor Marni'nin çevresinde neşe ve sevinçli beğenilik kaynıyor. Sırtlara inen şaplaklar, beyaz şakalar, takılmalar. Ama bütün bu neşenin ortasında bile asla aşılmayan bir saygı sınırı var. Marni'nin doktor, bir sağlık görevlisi falan olması kadar bir dost, belki de başına gelenlere katlanan ve onların bir dostu olarak kalan bir zavallı olmasından da geliyor bu. Komiser Gorin bugün geç kalma rekoru kırdı diyor birisi, çünkü tam bu sırada komiser istasyon kahvehanesine girmek üzere. İçeri giriyor. Herkese iyi akşamlar. Benim yanıma gelip gözlerini indirip bavula, gazeteye baktıktan sonra kısılmış dişlerin arasından ele alalı Zenon diyerek sigara makinesine doğru yürüyor. Beni polisin kucağına mı attılar yoksa? Yoksa bizim örgütümüz için çalışan bir polis mi bu? Sanki sigara alacakmışım gibi makinenin yanına gidiyorum. Jan'ı öldürdüler. Ortalıktan toz ol diyor. Ya bavul? Onu da al götür. Onunla şu an bir ilişkimiz olsun istemiyoruz. 11 ekspresine yetiş. Ama o ekspres burada durmuyor. Duracak. 6. hatta duracak. 3 dakikam var. Ama... Haydi kımılda, yoksa seni tutuklarım. Örgüt çok güçlü, polise demir yollarına söz geçirebiliyor. Hatlar arasındaki geçitlerden bavulumu sürüyerek 6. perona geçiyorum, sahanlık boyunca yürüyorum. Yük trenleri, sis ve karanlığa açılan hemzemin geçit gibi ta en dipte. Komiser istasyon kahvehanesinin kapısında duruyor, gözü bende. ekspres var hızıyla geliyor, yavaşlayıp duruyor. Beni komiserin gözünün önünden çekip alarak yeniden yola koyuluyor. İkinci bölüm. Artık 30 sayfa kadar okudun ve öykü seni gitgide sarmaya başladı. Belli bir noktada bu cümle nedense bana tanıdık bir cümle gibi geliyor. Hatta sanki bütün bu sayfayı daha önce okumuş gibiyim diyorsun. Elbette. Yenilenen izlekler vardır. Metin bu dönüşlerle iç içe örülüdür. Zamanın dalgalanmalarını dile getirmeye yarar bu. Sen o tür inceliklere duyarlı bir okursun. Yazarın amaçlarını hemen yakalarsın. Senden hiçbir şey kaçmaz. Ama aynı zamanda belli bir düş kırıklığı da duyuyorsun. Tam gerçekten ilgilenmeye başladığın sırada, tam o sırada yazar çağdaş yazı sanatında adetten olan büyük ustalık numaralarından birini sergilemeye başlayarak bir paragrafı sözcüğü sözcüğüne yineliyor. Paragraf mı dedin? Ne paragrafı? Koskoca bir sayfa. Karşılaştır istersen, tek virgülünü bile değiştirmemiş. Peki soru ne oluyor? Hiç, daha önce okuduğun sayfalardaki öykünün aynısı bir daha yineleniyor. Dur bir dakika. Sayfa numarasına baksana. Hay Allah. 32. sayfadan 17. sayfaya dönmüşsün. Yazarın bir biçim ustalığı sandığın şey meğer basımcıların bir yanlışıymış. Aynı sayfayı iki kez basmışlar. Bu yanlışlık kitabın yapraklarının dikilişi sırasında olmuştur. Bir kitap 16 sayfalık formalardan oluşur. Her forma dümdüz bir kağıt tabakasıdır. Üzerine 16 sayfa basılır. Sonra bu kağıt tabakası 8 kez katlanır. Formalar dikilirken bakarsın bir kitaba aynı formadan 2 tane konur. Ara sıra bu tür yanlışlar yapılır. 33. sayfayı bulmak için kaygıyla sayfaları çeviriyorsun. Herhalde vardır diye. Bir formadan iki tane olması pek önemli değildir. Asıl onarılamayacak yanlışlık burada bulması gereken formanın bir başkasına konmasıdır. O zaman onda bir forma fazla olacaktır. Bunda da eksik. Her neyse, senin derdin okumanın ipliğini yakalamak. Gerisi umurunda değil. Öyle bir noktaya geldin ki tek bir sayfayı bile atlayamazsın. İşte 31. sayfa şurada, 32. sayfa, sonra hangisi geliyor? Gene 17. sayfa, 3. kez. Ne biçim bir kitap satmışlar sana böyle canım? Hep aynı formalar bir araya gelmiş bütün bu ciltlerde. Koca kitapta bunun dışında tek sayfa yok.